Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Herkese bir yeniden günaydın diyelim sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Şu anda ekonomi ekoloji programındasınız. Pandemi yayınlarımız devam ediyor. Ömer Madra Açık Radyo dinleyicilerin bildiği gibi COVID-19 sevgili eşiyle birlikte COVID-19 oldu. Bunlara biz de böyle çok tedirginiz. Yakından takip etmeye, uzaktan takip etmeye çalışıyoruz. En azından durumları nasıl diye. Çok şükür ki hep her sorduğumuzda iyi haberleri geliyor. Pandemi nedeniyle bir aslında güzel bir tarafı da oldu radyocuların. Hem kötü tarafını ben kişisel olarak, Serkan Hoca olarak bu 7. yayın yılımız, 7 yıldır ekonomi ekoloji programını ben dahilim. Her hafta radyoya gitmemiz gerekiyordu. Açık Radyo'nun tadı, zevki, orada stüdyoda olmak, mikrofon başında olmak farklı. Bu sene böyle bir değişiklik oldu. Şu anda otoban kenarında arabanın içerisindeyim. Sanırım Bursa civarlarındayım. Yine Ege'de bir yerlere gidiyorum. Ben zaten hayatım boyunca hep gezen bir insandım. Bir yandan da bu şekilde olması sanki en azından bu yaz döneminde, pandemi döneminde güzel oldu. Çünkü istediğimiz yerden yayınlara bağlanabiliyoruz. Ama zaman zaman da kopabiliyoruz. İnşallah böyle bir kopma yaşanmaz diye düşünüyorum. Bu hafta Türkiye'nin önemli meselelerinden birini daha konuşacağız. Benim çok sevdiğim, birçok insanın çok sevdiği Karadeniz'de önemli bir çevre meselesi yaşanıyor. Yeşil Yol projesi var biliyorsunuz Karadeniz'de. Yeşil Yol projesi yapılıyor. Bununla ilgili önemli bir, geçen haftalarda önemli bir karar verildi. Danıştay Yeşil Yol projesini durdurma kararı aldı. Ama atılan çoktan Üsküdar'ı geçti. Çünkü inşaat faaliyetleri başladı, birçoğu bitti. Yani çok az bir kısmı kaldı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 8 şehri kapsayan çok uzun yaylaları işte yüksek yaylaları işte yüksek kotlardan birbirine bağlayacak orayı turizme o bölgeyi tamamen turizme açacak bir projeydi böyle lanse edildi ama bunun faydası oldu mu olmadı mı şimdi bir konuğumuz var konuğumuzla konuşacağız doçent doktor Oğuz Kurdoğlu benim de her zaman sevdiğim başucu kaynaklarımdan bir tanesi ama yayında mı şu anda? Ben yayının sesini duyamıyorum. Oğuz Hocam merhaba. Oğuz Hocam duyabiliyor musunuz beni? Uzaktan bağlantılarda bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir program aracılığıyla bu yayınımızı yapıyoruz. Oğuz Hocam ben bağlanmış görüyorum ama bağlı değil. Bağlandığı zaman ben alo. Duyarsam... Oğuz Hocam merhaba. Duyuyor musun sesimi Oğuz Hocam? Bir sıkıntı yaşıyoruz galiba ama rejideki arkadaşımız ilgileniyordur konuyla. Ben kısaca Oğuz Hocam bizi duyana kadar, radyoda sesimizi duyana kadar neler olmuştu, neler bitmişti? Dilerseniz bir bunu anlatayım. Yeşil Yol projesi bildiğiniz gibi... yayla yollarını Karadeniz'de 8 ilde yayla yollarını birbirine bağlamak alo. İçin yapılmış bir proje. Oğuz Hocam duyuyor musunuz beni? Oğuz Hocam sevgili Oğuz Hocam'ın sesi benim kulaklığıma geliyor ama zannedersem kendisi bizi duyamıyor. Yayla yollarında bu proje yapıldığında çok itiraz gelmişti. Kitlesel itirazlar vardı. Hatırlayacaksınız benim hiç unutamadığım yani gazetecilik hayatımı hiç unutamadığım sahnelerden bir tanesidir bir Havva Anam vardı. Siz kimsiniz? Devlet biziz diye güvenlik güçlerine orada jandarmaya sesleniyoruz. Devlet biziz dedi. Devleti yaratan biziz dedi ve bu yora, buraya yol yaptırmayacağız dedi. Ama iktidar diretti, kolluk güçleriyle birlikte yayla yolları asfaltlandı. Ancak şu anda yayla yolları hukuki olmadığı için, coğrafyaya, doğasına uymadığı için Danıştay tarafından reddedildi. Bana bu hemen şunu hatırlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda, ben o zaman gazeteci değildim ama Karadeniz Sahil Yolu
Alo.
projesinin ilk başladığı zamanlarda. Oğuz Hocam, ben sizi duyuyorum ama siz duyabiliyor musunuz beni?
Alo.
Oğuz Hocam, duyuyor musunuz? Bu hafta böyle bir sıkıntı yaşadık. Ben sesini duyuyorum Oğuz Hocam'ın. Bana alo diyor. Yayına geliyor mu bilmiyorum ama tabii ki beni duyması gerekiyor. Sorularımı
Alo.
cevaplayabilmesi için ben Oğuz Hocam'ı duyuyorum ama o kendisi beni duymuyor. Duyana kadar ben devam edeyim. Olmazsa bu programla değil de belki telefonla bağlarız hocamızı. Benim sesimi öyle duyabilir. Bu bana şunu hatırlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nun yıllar sonra mahkeme kararıyla iptal edildiğinin ne tanık olduk biz. Hukuki jargonda yıllardır ben de bunu öğrendim. Hukuki jargonda şöyle bir şey var. Geç gelen adalet adalet değildir. Çünkü yine hukuki bir terim o mahkeme kararlarında şunu yazar. Geri telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açacak diye. Karadeniz Sahil Yolu bugün bitti. İptal olsa, proje durdurulsa neye yarar, kime yarar? Geç gelen bir adalet vardı ama geç gelen adalet adalet değildir. Burada da bir Danıştay kararı yayın gitti galiba. Ekonomi ekoloji programındasınız şu anda. Hemen bir özür dileyelim. Böyle teknik aksaklıklar yaşanıyor. Konuğumuza da bağlanmaya çalışıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu için verilen karar, en son zannedersem burada kaldık. Orası için bir geç gelen adalet vardı ve geç gelen adalet adalet değildi. Şimdi benzer bir uygulama Yeşil Yol için var. Yani Yeşil Yol için de bir karar verildi. Danıştay yürütmeyi durdurdu. Tabii bu asıl karar değil. Çünkü daha bunun temiz aşaması olacak. Bu yargı süreçleri biliyorsunuz Türkiye'de özellikle hele pandeminin araya girmesiyle çok çok uzuyor. Yıllar sürüyor. 4 sene, 5 sene. Tabii bu aşamada yerel idarecilerin verdiği bir takım kararlarla özel izinlerle bu projeler devam ediyor ve
Alo.
başında da söyledim, Atalar Üsküdar'a geçiyor. Oğuz Hocam merhaba.
Merhaba. Bayağı zorlandık bugün.
Hocam zorlandık bugün. Neden öyle oldu bilmiyorum. Pandeminin sorunları diyelim. Bazen yaşıyoruz böyle teknik aksaklıklar. Aynı anda programa bağlanıp ben sizi duyuyordum ama siz beni duymuyordunuz. Her neyse, vaktimiz çok kıymetli hocam. Çok az vaktimiz kaldı. Ben kendim bir şeyler siz yokken gevelemeye çalıştım. Aklımdakileri anlatmaya çalıştım ama tabii asıl orayı bir bilim insanı olarak, yani Yeşil Yol'dan bahsediyorum. Ben dinleyicilerimize biraz anlattım oranın süreciyle. Herkesin nasıl kitlesel itirazlar olduğunu. Hatırlarsın hocam, Havana'dan bahsettim. Benim hakikaten 99'da İletişim Fakültesi'ne girdiğimden bu yana bir şekilde gazetecilik yapıyorum. Son 15 yıldır Radikal'de, Hürriyet'te çalıştım. Havana'nın o görüntüsü benim aklımdan hiç gitmiyor. Yani ben bir TED konuşması yaptım. Açılışımı da Havana'nın o konuşmasıyla başlattım. Jandarmaya sesleniyordu. Siz kimsiniz? Devlet biziz diye. Biz burada yaşayanlar onlar. Çünkü mağdur olacaklar da onlar. Bundan etkilenecekler onlar. Devlet biziz diyor. Siz bizim için varsınız diyor. İstemiyorlardı. Bugün istemedikleri Danıştay kararıyla aslında bir yandan tescillendi. Nihai bir karar değil ama sonuçta durdurma kararı aldı. Ama ben şunu söyledim. Atalan Üsküdar'ı geçti. Ben daha fazla uzatmayayım. Sözü size vereyim hocam. Yeşil Yol ne durumda? Danıştay kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra ne olacak?
Ya aslında Danıştay kararları nihayetinde bir önermedir. Yani bir idari tasarrufun aslında doğru olup olmadığına dair değerlendiren bir yüksek mahkemedir ve bu anlamda yani yapılan her türlü faaliyetle ilgili bir itiraz varsa bu idari tasarrufla ilgili orayı işte o alanları değerlendiriyor ya da o faaliyetleri değerlendiriyor. Ve Danıştay burada yapılan işlemlerin geleneksel o hepimizin bildiği yayla ve yaylacılık kavramlarını ortadan kaldıracak ölçüde farklı düzenlemeler olduğuna hükmetti. Yani burası bu faaliyetler yayla denilen şeye uygun değildi özetle ve bunu iptal etti. Yürütmeyi bir anlamda Twitter'da yazmıştım. Yürütmeyi durdurdu, yürümeyi önerdi. Buralar bu yolların geçeceği yerler değil dedi. Peki bunu daha önce demedi mi? Hepimiz dedik. 2004'te biliyorsunuz bu ortaya çıktı. 2004 yılından itibaren de ben söyledim anlamında değil, pek çok kişi de söyledi ama özellikle ben maden ve HES'ten bir anlamda daha yaygın, daha büyük bir problem olduğunu dile getirmeye çalıştım. Hatta Helsinki Yurttaşlar Derneği Trabzon'da KTÜ'de bir çalıştay yaptı. Burada sorunlarla ilgili hiç yeşil yol diye bir şey akıllarında yokken dedim böyle bir konu var. Ve Sinan Erensu da bunu yukarıya getirdi ve dernek burada o şeyi yapınca çalıştayı, tabii DOKAP'tan da katılanlar oldu. Ve o kadar güzel şeyler söyledi ki DOKAP'tan gelen arkadaşımız. Zaten cennet olan şey cennet oldu, cennet hale gelecek. Yani görüntü öyleydi söylenişte. Ama tabii bunların nasıl yapılacağını, mesela bir endemik tür olunca yolu değiştireceklerini falan söylüyordu inşaat mühendisi arkadaşımız. Oradan bunun aslında büyük bir felaket olduğu zaten belliydi. Bir proje değil bu, bir plan, bir harita. Ve bu haritayı 2007 yılında zamanın Bayındırlık Bakanı Faruk Uzak bütün yaylaları birbirine bağlayarak Karadeniz'in güzelliklerini insanlara, özellikle turistlere açacaklarını söyledi. Bu tabii baştan yanlış bir söylem. Bütün güzellikleri turizme açmak diye bir şey turizmde yoktur. Ama tabii burada 2600 kilometrelik bir yol, bunun 1000 kilometrelik yolu zaten yapılmış karayoluna bağlantı. Yine 600 kilometrelik var olan il yollarını iyileştirme, 1000 kilometrelik yeni yol açımı gibi bir durum var. Şimdi tabii iş başlayınca bunun ne kadar kötü olduğunu, aslında söylediklerimizin de ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü yol özellikle Karadeniz gibi ortalama eğimi %74 olan bir coğrafyada büyük problemdir. Yani dağlarda yolsuzluk her zaman iyidir. Dağlarda yol yapmayacaksınız. Çünkü şehirlerdeki, kentlerdeki, yerleşim yerlerindeki bütün sorunları siz 2500 metreden 3000 lira çıkarıyorsunuz demektir. İşte bu yapılmaya devam etti. Bütün itirazlara rağmen 20 kilometrelik 20 kilometrelik bölümler halinde bunlar hayata geçirildi. ÇED raporundan muaf tutuldu böylece. Ve bir anlamda da aslında kazanç yaygınlaştırılmış oldu. Tabii burada TEMA'nın 1/100.000'lik çevre üzeri planında yaptığı itiraz, onların işlenmediğiyle ilgili bunun bir durdurulma şeyi daha oldu yani TEMA tarafından. Onların yanlış yapıldığını, çevre düzeni planında olmadığını kanıtladılar. Ama gene devam etti her şey. Devam ede nereye kadar gitti?
Nereye kadar? Onu soracağım ben de. Şu anda ne durumda? Yani
vallahi neredeyse bitti mi? Yeni açılacak olan yerlerin büyük çoğunluğu bitti. Tabii milim milim bunu bilme şansımız yok. Ama özellikle turizme çok meyal yerlerde, turizmin talep ettiği yerlerde biraz daha hızlı davranıldı. Nereler bunlar? İşte Kaçkarlar, nereler bunlar? Artvin'de bazı yerler, Camili'de nereler bunlar? İşte şeydeki Trabzon'daki Sumela Manastırı'nın arkasından devam eden yol. Yani Milli Park'ın içi buralar. Bakın Kaçkar Dağları Milli Park. Sumela Manastırı'nın olduğu yer Milli Park. Camii'nin olduğu yer Biyosfer Rezerv. Oradan sonra iki tane de orada biliyorsunuz tabiatı koruma alanı var. Bütün bunları düşündüğünüz zaman buralara aman dokunulmasın göz bebeğimiz diye koruma altına alınmış yerlerde yeşil yol diye turizmi arttırmaya yönelik faaliyetlere girişildi. İlginç olan şu, bunun temeli turizm diye başladı. Ve her yapan DOKAP'ın o zamanki başkanı da bütün bakanlar da turizm artacak, işte 1 milyon turist gelecek, 1 milyon 350 bin bina yapılacak, metrekarelik binalar yapılacak, işte şu yapılacak, bu yapılacak, öve öve bitiremediler. Aslında övdükleri şey doğaya hepsi mugayir şeyler, doğaya aykırı, doğaya büyük zarar veren faaliyetler. Ne oldu? Hakikaten yani keşke görüntülü yapabilseydik, muazzam tahribatlar oldu. Bir örnek vereyim, yani bu büyük çoğunluğu bitti diyoruz. Büyük çoğunluğun bir de kaplamaları yapılacak. Bunun anlamı bir de oraları biraz daha fazladan ısınacağı ve bir anlamda sular için ark oluşturacağı. Yani bu şiddetli yağan yağmurların, tabii zamanımız yok, o detayı veremeyeceğim ama bütünüyle aşağılara akması demek, hızla ve sellere, heyelanlara, taşkınlara sebep olması demek. 2007 yılında söylenen bu işte cennet yolu, yeşil yol, bu işte cennete uzanan yol diye şey yapılan 38 noktada turizm merkezi oluşturulacak ki bunun 8 tanesi kültür ve kültür varlıkları koruma alanı gibi. Peki zaten Milli Park onun içerisinde ayrıca mesela Kaçkar Dağları'nda 8 ayrı noktada niye yapıyorsunuz? Peki bu turizm diye meleşen, turizm diye ağızlarını açan bu insanların hiçbirinin turizmle bir alakası yok. Korkarım ömrümlerinde hiç turist olmadılar. Çünkü eğer böyle olsalardı gidilen yerin bu faaliyetlerle bozulacağını ve turizm arz kaynaklarının hepsinin tahrip olacağını bilmeleri lazımdı.
Peki şey mi bu, bunun altında sizin bu söylediğinizin altında şu mu var? Gelir yaratmak, yani rant yaratmak birileri. Bakın, bunlar mı var hocam?
Tamam. Bu Twitter'da attım. Gelir yaratmak bir pazarlık, yani pazarlama stratejisidir. Ve buralar aslında işte maden için falan yapılıyor diyor. Madenciler merak etmesinler. Zaten istediklerini yapabiliyorlar. Onun için ayrıca yol yapmalarına gerek yok bu denli. Ama tabii ki madenciler de kullanacak gerektiği zaman. Ama buralarda bir mülkiyet değişimi, hukuki bir değişim ben bekliyorum. Ne yazık ki, inşallah yanılırım. Buraların pazarlanması, satılmasıyla ilgili tabii ki hani yolu olan bir araziyle yolu olmayan arazinin şeyi bir olabilir mi? Değeri.
Anladım. Ben değeri... şunu anlıyorum hemen hocam. Ben şunu anlıyorum hemen hocam. Kanal İstanbul gibi bir şey canlandı gözümde. Önce araziler şey işte birilerinin eline geçti. Sonra orası aynen da değer yaratılıyor. Bir birimlik arazi olacak 100 birim metrekare. Bakın, neredeyse bu, yakında bu 100 katına falan çıkacak. Benzer bir şey mi olacak diyorsunuz orada?
Benzer ama tersi. Bakın yani biri tüme varım, biri tümden geleyim, öyle değil.
Yani bir önce değer yaratılıp sonra mı devletin bakın, elindeki araziler mi başkasına geçecek? Orada başkasından başkasına geçecek.
Turizm diye için kullanılacağı için özellikle yurt dışından gelenlere satılma ve onlara pazarlama
tahsisler olacak.
Önce bir yollarını yapalım, kolay ulaşım çıkılsın. Ama öbür tarafta önceden Kanal İstanbul'da önceden alındı ucuz ucuz ki sonra değer artacak çünkü uzun sürecek de. Böyle bir problem var. Yani bakın sadece şunu söyleyeyim, bu yeşil yolun ne menem bir şey olduğunu oturduk hesapladım bunu da. 10 kilometrelik bir yol için yaklaşık 75 bin kamyonluk hafriyat çıkıyor. 1000 kilometre hesap ederse yaklaşık 7,5 en iyimser rakamda. 7,5 milyon,
kamyon hafriyat. Evet. Nereye gidecek bunu, bu hafriyat?
Bunu derelere. Bir yere taşıma şansı var mı maliyeti açısından?
Yok. Ne yapıyor? Derelere.
Maçlardan aşağı. Bakın dereye uçarak gitmiyor. Pek çok kanun değişti ama yer çekimi kanun değişmedi. Bıraktığınız zaman yüzlerce metrelik şevdeki yamaçlardaki bütün orman, bitki örtüsü ve daha kötüsü bütün üst toprak, iyi toprak gidiyor ve siz 2000-2500 metrede toprağı kaybettiğiniz zaman
evet geçen hafta da doğru konuştuk, erozyon oluyor.
1000 yıl toprak hep gidiyor. Dereler boğuluyor. Bakın dereler. Kimse memleketinin turizmi gelişmesin, vatandaş para kazanmasın demiyor ama doğal temelli turizmde bu tip uygulamaların turizmi yok ettiğini hepimiz biliyoruz. Özetle
hocam,
bakın
buyurun.
Son söz mü istiyorsunuz?
Son söz istemiyorum. Son sözünüzü başka bir şey yapacağım. Çünkü bunu anlat bitiremeyeceğiz. Şunu sorayım ben sözüm söyleyeyim de. Ya ben de yıllardır beraber artık bir dostluğumuz da var Oğuz hocam sizinle. Yani sürekli konuşuyoruz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Dün bir hocamla konuştum. Başka bir hocamla, hidrobiyolog bir hocayla Salda Gölü'nü konuştuk. Ya diyor zaten orası dünya bahçesi. El değmemesi, uzaktan sevilmesi gereken bir yer. Millet bahçesi yapacaksın vesaire vesaire. Zaten evet, cennet olan bir yeri cennete çevireceğiz deniyor. Yani hocam da emekli olmuş artık. Ben diyor 50 senedir bunu söylüyorum. Siz daha emekli olmadınız, 50 senenize var. Yani böyle Umutsuzluğa düştüğünüz bir an olmuyor mu? Yani söylüyorsunuz bir şey olmuyor. O yollar yapılıyor. Karadeniz sahil yolları yapıldı. Yeşil yol yapıldı. HES'ler yapılıyor. Dereler dolduruluyor. Umutsuza kapılsak tabii ki yaşanma gayemiz de olmayacak. Tabii ki öyle değil ama yani böyle ne bileyim ara sıra benim oluyor gazetecilikte. Bazen böyle düşüyorum hakikaten. Yani
Bakın
ne yapabiliriz, nereye yapabiliriz diye.
çok
Nasıl
düştüğüm
kendinizi
oluyor.
motive ediyorsunuz? Olayı sormuyorum artık. Genel anlamda ne
Niye
yapıyorsunuz?
biliyor musun?
Motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz hocam?
Umut. Bakın eğer umutsuzluğa düşseydik Kurtuluş Savaşı yapılamazdı. İsveç'te hani Atatürk gibi düşün diye bir söz varmış. Hep söylenir. Bakın en umutsuz zamanda bile bir umut ışığı olabilir. Nasıl bir anda birkaç kelimeyle birinin söylediği bir sözle olumsuz şeyler olabiliyorsa buralar işte tarıma şeye inşaata yola şuna buna açılabiliyorsa bir gün gelir bir başkası da veya aynısı da ya bunu yanlış yaptık ya bunları bırakıyoruz da diyebilir umuduyla. Bize bakın bu ülkede ben doğa korumayla ilgili çalışıyorum. Beni devletin bunun için yetiştirdi. Bu ülkeye borcum var. Bu laf ola beni gele bir söz değildir. Yani benim gerçekten bu ülkeye insanlığa millete borcum olduğunu düşünüyorum. Ve ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Bunun için de önce doğruları bilmek, öğrenmek zorundayım. Aslında akademiyanın görevi bu araştırmaları da yapmaktır ve doğruları söylemektir. Akademiya araştırma yapıyor ama doğruyu söylemede biraz geri duruyor. Bunun çeşitli sosyolojik idari sebepleri de var. Ama unutmayalım ki bu ülke bizim ve bu ülkede geleceğe yönelik bir şeyler bırakamaz isek, ülkemizin bütün doğal kaynakların ömrü kısa olursa yaşamımızın yani yaşam ömrümüz de kısa olacaktır. Bu nedenle motivasyonumu düşürmemeye çalışıyorum. Evet ben bakın yeşil yolla ilgili değil sadece yollarla ilgili o zaman adı yeşildeyken 30 senedir arazide bunları söylüyorum. Yapılaşmadan mimari başkalaşıma bu yaylalarda habitatların parçalanmasına. Orman hastalıklarının bu parçalanma nedeniyle hızla gelişini hani böcek ve mantardan dolayı sucul sistemlerin bütün dere ekosisteminin bozulmasında doğallığın ortadan kalkmasında görsel kaliteki turizm açısından çok önemlidir. Görsel kalitenin düşmesinde gelgeç turist doluşmasında bakın bu turizm için yapılıyor çok önemli. Yasa dışı avcılığın artışında ve daha da kötüsü emniyet ve güvenlik açısından yukarı yerlerde buranın bozulmasında ve sonuç olarak turizmin bitişinde birinci derece sorumlu doğal alanlarda
peki hocam.
Birinci derece sorumlu yoldur. Ekolojik
çok
olmayan hiçbir yatırım uzun vadede ekonomikte değildir. Sizin programınıza uygun da bir
soru. Ben de zaten bu soruyu beni de gaza getirin diye sordum. Motivasyonumu arttırın diye sordum. Yeniden gaza gelmiş bir şekilde umudumuzu kaybetmeden hayata devam edeceğiz.
Evet.
Tabii ki umudumuzu kaybetsek başka bir yere bu memleketten göçüp gitmek lazım ama çok seviyoruz memleketimizi. Bir tane Anadolu'muz var ve burada yaşayacağız ve korumaya, doğru bildiğimizi söylemeye, doğru yerlerde buradan Açık Radyo'da tekrar teşekkür ederim bize bu fırsatı tanıdığı için.
Evet.
Artık çünkü her yerde söyleyemiyoruz bunu.
Gerçekten.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. İyi ki varsınız
sizinle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Ömer Madre ve sevgili eşine de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.